Fatır 15. sohbet 32. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen ve nuran ve elhikni minel sadikin. Elhikni minel salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَقُلْ رَبَّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. Evet, 32. ayetten itibaren devam edeceğiz. Yalnız her zaman yaptığımız gibi önceki ayetlerde bir bağlantısını kuruyoruz ki arada kopukluk gibi olmasın. Çünkü biliyoruz ki bir ayet diğerinin devamı niteliğinde. Aralarında bir kopukluk yok. Evet, 31. ayette Bismillah وَالَّذ۪ينَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ Sana vahyettiğimiz kitap da هُوَ الْحَقُّ O haktır. Nasıl bir hak kitap? Musaddıken lima beyne yedeyhi. Onların ellerindekini, önlerindekini ya da buradaki ifadeyle öncekileri tasdik ederek gelen hakkın ta kendisidir. İnnallâhe şüphesiz Allah bi ibadihi kullarına, kulları için le habirun basirun. Habirdir, basirdir. Bugünküyle efendim bugünküyle devam edersek ثُمَّ اَبْرَسْنَا الْكِتَابَ اَلَّذ۪ينَ اَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Sonra biz bu kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras verdik. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Onlardan nefsine zulüm eden var. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ Onlardan orta yolda giden de var. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Onlardan Allah'ın izniyle hayırda öne geçenler de var. Zalike huvel fadlul kebir. İşte bu çok büyük bir lütuftur. Önce buraya kadar bir açıklayalım. Geçen hafta bir kitaptan bahsediyor Rabbimiz. Birinci anlamıyla önümüzde bulunan bu kitap yani Kur'an-ı Kerim. İkinci anlamıyla bu Kur'an da olmak üzere Allahu Teala'nın indirdiği bütün kitaplar ki aslı aynıdır. Bazı değişiklikler vardır, özü aynıdır. Üçüncü anlamıyla da kitabın aslı olan levh-i mahfuzdaki kısmı. Oradan vahyediyoruz diyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim, sana vahyettiğimiz bu Kur'an-ı Kerim, öncekileri tasdik ederek gelen hakkın ta kendisidir. Kur'an'ın birçok yerinde bu kitabın tasdik edici kitap olduğu açıklanıyor. Bu Ali İmran'ın ilk sayfaları biliyorsunuz, Beyyine Suresi. Bunlarla ilgili şüphesiz Allah bi'ibadihi habirun basirun habirdir basirdir. Burayı açıklamıştık. Gizli ve aşikar. Kimlere ama geçen hafta açıkladığımız gibi kullarına kısmı önce olmuş. Şöyle olması lazımdı. İnnallâhe le habirun basirin bi'ibadihi olması lazım aslında. Kullarının öne geçmiş olması ya özellikle kullarım denilen o özel gruba. Zaten biraz sonra açıklayacağız. Seçtiğimiz kimseler diyor ya aşağıdaki kerime. Bu da onunla alakalı. Kullarına diyor orada. Yani bütün insanlığa değil. Elbette ki Allahu Teala gizli ve aşikar Müslüman olsun olmasın bütün bırakın insanlara her şeye habirul basir ama burada özellikle ibadihi denmesi onların hallerinden habir ve basir. Orada bir şey dikkatimi çekti. Geçen hafta söylemeyi unuttum. Bi ibadihi görüyor. Gördünüz mü? Bi harfi ceri var. Gördünüz mü orada, yakınız mı? Bi ibadihi. Bi demek ile demek. Peki bi ile beraber ne mana katıyor ekstra olarak? Kulları ile. Şimdi birinci anlamını demin söyledik. Kullarına habir ve basir, yani onlardan haberdar ve görür. Ama biraz daha ikinci boyutuyla, daha derin boyutuyla kullarıyla deyince ne oluyor? Bir şey aklınıza geldi mi hadisi kutsi? Hani şu vardı, hatırlarsınız. Kullar farz ibadetlerle Allah'a yaklaşırlar. Fakat nafilelerle de... Efendim?
Sevdirir.
Evet. Nafile ilahiyetlerle öyle bir duruma gelirler ki ben kulumun gören gözü, işiten kulağı olurum. Başka bir hadisi kutsuyla da ben kulumla görürüm ve işitirim diyordu. Bakın bu ne diyor burada? Bir ibadehi. Kullarıyla basir.
Yani kullarıyla beraber görüyor.
Kullarıyla beraber görüyor. Yani Allah'ın görmesini biz haşa insan gibi algılamamayız. Biz ne yapıyoruz? Bizim iki tane gözümüz var, bakıyoruz, görüyoruz. Allah-u Teala'nın biz el-muhit olduğunu bilmiyor muyuz? Yani her yerde muhit olduğunu bilmiyor muyuz? O zaman yani nasıl bir görme bu? Demek ki bizim anladığımız tarzıyla değil. Allah-u Teala her zerre ile görüyor.
Ötürüzde de şirk olur. Allah korusun.
Yani bir insan gibi tahayyül etmemek lazım. O zaman arkasını görememesi gibi bir durum olur. Yani bu bile saçma söyledim ama yani çünkü eğer biz o saçma bir şekilde Allah'ı sıfatlandırırsak böyle de sonuçlar doğurur. Ama bir ibadihi diyerek kullarıyla da görür. Hani geçen hafta mı evvelki hafta mı konuşmuştuk zaten. Biz kokuyu burnumuzda duyuyoruz. Değil mi? Uzaktan bir yemek kokusu geliyor, burnumuzda duyuyoruz o kokuyu. Fakat görme ve işitme nesnenin olduğu yerde. Yani şurada acı bir fren olsa dışarıda, kulağımız orada, orada bir şey oldu. Ya da baktığımızda, gördüğümüzde orada görüyoruz. Güneşi olduğu yerde görüyoruz. Güneşi gözümüzde görmüyoruz. Güneşi olduğu yerde görüyoruz. Neden? Diğer duyular farklı da. Görme ve işitme özellikle öyle. İşte hadis-i kutsi gibi ben kulumla görürüm ve işitirim. Zaten derin düşünüldüğünde anlaşılması lazım ki mesela Mansur'un ne dedi? Enel hak dedi. Enel Allah demedi. Ben Allah'ım demedi, hakkım dedi. Yani aslında bendeki bütün güç ve kuvvetler hakkın tezahürü. Ben sadece düşünceyim. Hatta bir ileri boyutuyla o düşüncenin de kaynağı nere yani? İşte bunu aynel yakın, hakkal yakın, sırrel yakın algıladığı için Enel Mansur bunu diyor. Bu boyutta bakan kişi o zaman ben mi görüyorum diyecek. Burası kafa uçurtan bir yer aslında ama yani sistemin içinde bunlar da var. Yani ara sıra bunları da algılamalıyız. Bunları algılarsak yerimizi biliriz. Sistemi daha iyi kavrarız, tanırız yani. Biz sadece bakıyoruz. Biz kimiz ki göreceğiz aslında? İşte burada da o bir harfi cere ona sırrani boyutta daha derin boyutuyla şey yapıyor. Ben öncelikle birinci anlamlarını söylemeye çalışıyorum. Ama işte ikinci anlamlarını, üçüncü anlamlarını, daha derin anlamlarını da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, iyi, diğer ayete geçelim. Sümme, daha sonra. Yani ilginç. Sümme ne demekti?
Sonra.
Ama bunu Arapça derslerinde de işledik. Bir fe var, hemen akabinde anlamında. Ve de sümme var, daha sonra. Neden fe gelmemiş burada da sümme gelmiş?
Hemen akabinde.
Değil. İşte sümme. Arada bir zaman geçmiş yani. İşte Kur'an-ı Kerim'deki her kelimeye dikkat edeceğiz. Neden? Bak ne diyor? Evrasna varasa miras bırakmak. miras kalması daha doğrusu. Evrasna miras bırakılması. İfal babına karşıya geçiyor fiil. Evet. Miras bıraktık biz. Miras olarak verdik ya da. Neyi verdik? El kitab. Kitabı verdik. Ellezine o kimseler ki estafayna bizim seçtiğimiz min ibadina kullarımızdan. Şimdi bakın yukarıda sana vahyettiğimiz kitap diyor kastedilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arada sümme diyor bir zaman sonra miras bıraktık. Bizleri kastediyor arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimizin vefatından sonrasını kastediyor. Miras bıraktık. Bu size bir şey hatırlattı mı?
Miras kime bırakılır?
Veda hutbesinde var. Oraya da gireceğiz. Miras kimlere de bırakılır? Bak burada bir hadis okumak istiyorum size. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bu Ebu Davud'da ve Tirmizi'de bir de İbn-i Mace'de geçmekteymiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse ilim etmek arzusuyla bir yola girse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim yolundaki kimsenin üzerlerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Alimin abide karşı üstünlüğü, abid ibadet etme eden anlamında karşı üstünlüğü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Yani görme boyutundan buradan bakıldığındaki. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Tekrar okuyorum. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Müthiş ya. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet elde etmiş olur. Demek ki biz buradan anlıyoruz ki biz miras verdik derken tabii ki miras veren kim? Allah. Neyi miras veriyor? Kitabı. Kimlere miras verildiğini de burada açıklıyor. Kimmiş onlar? Ellezine istafayna. İstafa kelimesi seçmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismi de ne? Mustafa. Hani Ahmet, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Mustafa seçilmiş demek. Bir de ari al hale getirilmiş. Yani rafine hale getirilmiş. Süzülmüş manasına geliyor. Seçiliyor ama bir işleme tabi tutularak seçiliyor. O anlamda düşünmek lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz Mustafa kelimesine gelin. O verasetle ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim inşallah. Bu ayet nazil olduğu gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok mutlu oldu. Kendisine erişen bu sevinç sebebiyle 3 defa şöyle dedi. Şunu da söylemek istiyorum. Tabii Peygamberimiz bu ayet nazil olduğunda bizim anladığımız gibi anlamıyor. Yani o ayetle ne müjdeler ne ikazlar ne derinlikler olduğunu bildiği için bir anda anlıyor. Biz onun kaçta kaçını ne kadar inceleyerek şunu yaparak anlayabiliyoruz. O da ne kadar anlıyorsak ama tabii ki ilmin şehri olan Allah'ın Resulü nasıl anlıyordur? Şöyle demiş. 3 defa demiş bunu. Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin olsun ki Allah Teala benim ümmetimin peygamberlerini diğer bütün peygamberler arasında seçkin ve onların kitabını diğer bütün kitaplara üstün kıldığı gibi ümmetimi de diğer ümmetler üzerine seçkin kılmıştır. Bakın 3 kez söylüyor bunu. Yani işte bu ayetin kastettiği. Şimdi işte biz bu kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras verdik diyor. Allah'ın Teala, Allah'ın Resulü orada neler anlıyor neler. Yani diyor ki elhamdülillah diyor. Rabbim benim ümmetimi övüyor. Ve o andaki ümmetini de değil, yani sahabe efendilerimiz değil, kıyamete gelecek bütün kulları hakkında seviniyor. Yani bizler olarak. Bir kere bak, ibadina diyor. Bizim kullarımız. Bunu açıklamıştık değil mi? O Fecir suresindeki meşhur ayette. Hani ey mutmain olmuş nefis olan şeyde. Gir cennete, gir kullarımın arasına diyor ya orada. İşte efendim. Oradaki kullarım dediği sıcak bir ifade. Burada da işte aynı ifade var. Bir de onlardan seçiyor. Şimdi yalnız burada ümmetini seçiyor amenna. İbadina demesiyle o. Lakin onlardan da bak min diyor. Dendan iki demek o. Bir gruptan. İstafeyna dediği de ikinci seçilmişler. Yani o ümmetin içerisinden de ekstra bir seçilmişler var. Kur'an'ı Allah-u Teala bunlara varis veriyor. Miras olarak veriyor. Yani herkese de değil. O yüzden işte diyor ki Allah'ın Resulü, alimler peygamberlerin varisleri derken bunu kastediyor. Bir kere şunu düşünmek lazım. Kime miras verilir?
Varislere.
Varislere verilir, tamam. Yani Allah getirinden versin. Siz vefat ettiğinizde hani çok malınız, mülkünüz var ya. yani bilmem ne şehrindeki bir kişiye miras gitmeyecek. Kime gidecek?
Varislere.
Yani daha farklı?
Hak edene.
Doğru. Bir, hak edene. İki, yakına.
Yakınlarına. Kendi sürdüğünden kendine.
Bak, yakına. Yakınlık devreye giriyor burada. Değil mi? Akraba anlamında yakına. Demek ki burada tabii manevi yakınlık olarak kimde söylüyorum.
Alimler yakın.
Alimler yakın ama şimdi burada sıcaklık var. Yani bütün ümmet de var. Alimler tabii onun için ama alimlerden burada kasıt bir de Allah'a yakın olanlar. Allah'a ve Resulüne yakın olanlar. Yani işte bak seçtiklerimiz diyor. Şimdi seçilmiş deyince biraz da yani Allah'ın evliyaları da alimdir aynı zamanda. Alim olanlar da yakındır maksadında. Burada bir şey dikkatimi çekti. Onu size söylemek istiyorum. Bu konularla alakalı hemen bir bakalım 485. sayfaya. Eş-Şura suresine 23. ayete. Sayfa 485, biraz ileride.
23.
Evet, sayfanın başı zaten, sol sayfanın başı.
Evet,
25. Böylece, Bismillah, mealini okuyorum zaman geçmesin diye. Böylece Allah o kullarını müjdeler. Bak, müjde var.
485
485. Biraz bekliyorum açanları. Böylece Allah o kullarını müjdeler, iman edip salih amel işleyenleri de ki, şimdi Allah'ın Resulüne diyor, de ki sizden bir ücret istemem illa meveddete fil gurba, ancak akrabalık bağı ve sevgisinden başka. Bu akrabalık bağı değil aslında, yani tefsirinde bu da var. Gurba diyor. Gurba yakınlık demek. Yakınlıkta bir sevgi istiyorum diyor. Yani neyi kastediyor Allah'ın Resulü? Ben sizden bir ücret istemiyorum. Sadece Allah'a yakınlaşın. Ve bunu da sevgiyle yapın. Bunu istiyorum. İkinci anlamıyla da Ehl-i Beyt sevgisi. Yani yakınlarıma bir sevgi istiyorum.
Gurba genelde akraba için kullanılıyor. Bizde tefsirlerde ve de meallerde.
Akrabaya bir sevgi. Yani akrabaya birinci sevgi anlamıyla Allah'a, elbette ki ilk sıralamada her zaman Allah vardır. Allah'a yakınlıkta bir sevgi. İkincisi de benim yakınlarıma bir sevgi. Yani Ehl-i Beyt'e sevgi. Hatta Ehl-i Beyt sevgisinin farzlıyım artık, yani kelime uymuyor da, olduğunu bu ayete delillendiriliyorlar.
Bir tane de hadis var hocam. Benim Ehl-i Beyt'in gökteki yıldızlar geldi. Ona kim yakalıyorsa.
Evet. O veda hutbesinde var orada. Hadiste diyor ki size iki emanet bırakıyorum diyor. Birincisi Kur'an, ikincisi Ehl-i Beytim. Bazı rivayetlerde sünnetim olarak geçiyor ama çoğu rivayette Ehl-i Beytim diye geçiyor. Kim buna sıkı sıkı sarılırsa kurtulmuş olur diyor. İşte buradaki o, bunu niye açıklıyorum anlayacaksınız. Kim güzel bir amel işler kazanırsa biz onu daha güzeli ile ziyadeleştiririz. İnnallaha gafurun şekurun. Bu innallaha gafurun şekurun ifadesi aynı zamanda hemen elimiz bir elimiz orada bir elimiz ayetlerin olduğu Fatır suresindeki yere gelecek. 30. ayette olan şüphesiz o gafurdur, şekurdur ifadesiyle aynı. Şimdi biz bu kitabı sana vahyettik derken hemen bu ayetin izahı olarak geliyor. Al ne diyor bakın orada? 30'a bir bakalım lütfen. Onlara ecirleri tamamen ödendikten başka lütfumdan ziyadesini de verir. İşte bu ayette de öyle diyor. Biz daha güzeli ile ziyadeleştiririz diyor Şura'daki. İnnehu gafurun şekür. Allah affedicidir, şekurdur derken insanların hak ettiklerinden fazlasını da veriyor dedik. İşte şimdi birleştireceğim. Biraz karışık gibi duruyor ama miras verdim derken de kullarından dilediğine, özellikle mirasın verileceği olan yakınlara bunu ikram olarak vermesi de daha dünyadaki ikram. Dünyadaki diyorum bakın. Bizi ve o seçkin kulları ki şartı da söylüyor bana ve ehli Resulullah'a ve onun ehli beytine sevgi besleyenlere de ben onları seçeceğim ve onların seçtiklerime de özellikle bu dünyada burada ikramlardan biri olarak da Kur'an'ı varis kılacağım diyor. Bu ayetle ilgili Şura suresindeki biraz sonra yine bir ifade var. Bir elimiz orada dursun. Biraz sonra geleceğiz. Mirasla ilgili şöyle bir deyim var arkadaşlar. Ya mirasa kondu diye bir ifade var değil mi? Bu ne manada kullanılır?
Maddi para şeyi.
Hazıra kondu. Zahmetsizce kondu. Ya adamın o miras verdiği malı elde etmek için yıllarca nasıl çalıştığını düşünsene. Onu varisi ne oluyor alıyor. Zahmetsizce. Değil mi?
Evet.
Ama hak.
Maksutu gibi helal olur.
Ama hak. Ha, sen öyle zannet.
Öyle
tabii tabii öyle diyorlar. Ölü bak miras helal diyorlar. Ama ayetler onun tersini söylüyor. Neyse o konuya girmek istemiyorum uzun sürer. Şeyde diyor ki işte burada da miras verdik derken de ya siz bu Kur'an'daki hükümler var ya size o kadar basitleştirilmiş, o kadar kolaylıkla, o derecede yüksek sırlar ifade eden şeylere siz o miras verdik ya siz de mirasa kondunuz yani. Aç Kur'an'ı bak.
Hazır.
Hazreti İbrahim ne yaptı? Hiçbir din yok. Hiçbir resim yok. Hiçbir kitap yok. Düşüne düşüne.
Buldu.
Yönelerek, doğru yönelerek buldu.
Biz de hazır yapalım.
Ha, El Halil ünvanında aldı ahiret. Hanif olarak. Hani bize de tavsiye ediliyor. Ama bize ikram olarak o nice hakikatlerin olduğu Kur'an'da bedavadan veriliyor. İşte viras kıldık derken de o büyük zenginliğe
bedavadan
bize de bedavadan konduk. İşte, ama onun sebebi bizim işte o mirası hak eden diyeyim artık yakınlardan olmamız sebebiyle. Allah-u Teala da bizi seçiyor. Yani biz seçilmişiz. İkram hediye anlamında tabii. Seçmesinin sebebinde hemen değinmeyeceğim fazla çünkü teferruatta oluyor. Eles Meclisi denilen o galü bela denilen şeyleri yıllardır konuşuyoruz. Orada kulun yaptığı şekur olan Allah'ın ekstra ikram ederek dünyaya iyi zamanda, iyi mekanda seçilmiş olarak şimdi daha yanacaksınız seçilmiş diye göndermesini de burada derinliklerinde bunu anlıyoruz. Konuştuk değil mi? Şimdi tekrar galü belaya falan dönmeyelim o olaylara. Bilmek isteyen de şeye döner bu Adem kıssasıyla ilgili şeyleri döner. İşte o seçilmişler de onun sonucu olarak Rabbimin ikramıyla olan şeyler. Lakin devam ediyor. Ama fe ile başlamış orada. Minhum. Onlardan. Onlar dediği kim?
Kullarından.
Ya burada kullarımdan, bazılarını kullarımdana götürmüş o hüm zamirine, ya da seçilmiş olanlardan, yani varis kılınanlardan.
Atıf harfi değil mi?
Atıf harfi.
Önceki bölümdeki vurgu da seçilmişlere değil miydi?
Seçilmişlere. Yani işte ama alimler bunu yapmış. Biraz fark oluyor. Yani seçilmişler olursa ne oluyor? Kullar olursa ne oluyor? Yani onun farkı var. Onlardan biz seçilmiş diyelim.
Pardon abi, şey diyeceğim. Burada seçilmiş derken insanlar biraz yani rahatlığa düşüyor. Yani Allah aşkına kendi sen iyisin. Yani bu seçilmiş olmak için gayreti lazım. Ona vurgu yapmak lazım. Gayret göstermesi lazım. Seçilmiş olsun.
Tabii.
Yoksa yani Allah yani sen iyisin sen kötüsün diye bir ayrım yapmaz Allah-u Teala. Yani
İşte onu işte o galibela derken şimdi onu dedim. Yani Allahu Teala rastgele pardon şunu açıklayayım da bakın Allahu Teala rastgele sen Müslüman olacaksın, sen şu olacaksın demiyor. Onu konuştuk. Neden bir adamı Afrika'daki bir kavimdeki puta tapanların oğlu ya da Almanya'daki papazın oğlu olarak yaratıyor da bir adamı İstanbul'da Müslüman bir ailede yaratıyor? Bunun kader inancı şeyinden sebepleri var. İşte galübela derken onu şey yapmıştık. Yani galübelada insanların iradesi de yaptıkları tercihler doğrultusunda dünyaya indirdiklerinde şartlarını Allah'ın takdir etmesi olarak açıklamıştık. Yoksa Allah zalim değil, rastgele haşa sen şurada seçilmiş olacaksın, sen şurada git puta tapanlardan ol diye bir şey yok. Her birisi kader sinsilesi içinde. Hani ben bunları bildiğinizi düşünerek şey yapıyorum.
Evet.
Feminhum onlardan da vardır. Şimdi Arapça bilenler bilir. F'yi kenara koyun. Harfi cer başa geldiğinde min gibi vardır anlamı geliyor. Minhum onlardan vardır. Ne vardır? Zalimun vardır. Zalim vardır. Li nefsihi nefsine, nefsi için. Yani nefsine zulmeden vardır. Devam. Ve minhum onlardan yine vardır muktasit, vasat olan, iktisat orta yolda gitmek demektir. Hani vasatiyi çöp derlerdi, hatırlıyor musun? Kirpitlerin üzerinde yazarlar. Ortalama manasındaydı. Ortalama olanlar vardır, orta yolda gidenler vardır. Ve minhum onlardan vardır sabikun, sabaka öne geçmek demek. Müsabaka öneye geçme çalışması demek, gayreti demek müsabaka. Sabikler vardır, öne geçenler vardır. Bil hayrat, hayırlarda biiznillah. Allah'ın izniyle. Demek ki o Allah'ın ya kulları arasında ya da seçtiklerinden. Biz buna özet olarak fazla teferruata girmeyeyim. Bu tefsirlerde sayfalarca açıklama var. Bunlar kime kastediliyor? Biz sadece Müslümanlar olarak bunu şey yapalım, değerlendirelim. Çünkü Allah'ın Resulü'nün de burada birçok hadislerde ifadesi var. Onlar da üç gruba ayrılıyormuş. Birincisi nefsine zulmedenler. Zalimler. Uf, orada li nefsiyi demese yanmıştık ha. Şimdi düşünüyorum onu. Hani Hazreti Adem'in duası geldi de ben nefsime zulmettim meselesi. Eğer orada li nefsihi demeseydi vardı. Sadece zalim deseydi o kişinin durumu çok kötüydü. Çünkü tövbeye vesile bir ifadedir bu. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Adem'in, Hazreti Adem'in cennetteyken tövbesinin kelimeleri bunlar. Zalemna enfüsena diyor ya, innekentel gafurur rahim dedilen kısım işte burada. Şu an daha iyi anladım bunu. Bu. İkinci kısım muktasit, orta yolda gidenler. Ve minhum sabik, ileri gidenler. Demek hangi üç sınıfmış? Nefsine zulmedenler, orta yolda gidenler, bir de ileri gidenler. Üç grupmuş. Rabbim bu üç grubu değerlendiriyor. Bunlar bakmak isteyenler için ben açıklayacaktım ama Maide 66. ayette, Lokman 32. ayette bu vasat kelimeleri geçiyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Bir de ileri geçenler var. Onları biraz daha söyleyeceğim. Şimdi Şimdi zulüm kelimesini biraz açıklayayım. Daha evvel de açıklamıştık. Zulüm üç şekildeydi. Birincisi Allah'a yapılan zulüm. Olur mu? Evet, ayetlerde var. Bu sebebi Ahzab'da geçmişti bu. İkincisi kişinin bir başkasına yaptığı zulüm. Üçüncüsü de kişinin kendine yaptığı zulüm. Yani Kur'an'da bir zulüm ifadesi geçerken, zalim ifade geçerken bu üçünden hangisine girdiğine bakmak lazım. Allah'a zulüm, haksızlık etmek. Yani Allah'ın bu kadar kural kaidesi ikramına rağmen küfrederek, inkar ederek, şirk koşarak zulmetmez. Yani haksızlık yapıyor, sisteme haksızlık yapıyor, bütün gerçeklere haksızlık yapıyor. Allah-u Teala bunu zalim olarak değerlendirmiş. İkinci zalim, adaletsizlik manasında bir insanın, bugün dünyada çok örneğini görüyoruz, zaten de öyleydi. Bir insanın diğerine yaptığı ya da hayvana falan da olabilir zulüm. Üçüncüsü ise kişinin kendi kendine yaptığı zulüm. Ama kendi kendine derken özellikle nefsine yaptığı zulüm. Teferruata girmeyeceğim, bunu anladınız. Burada üçüncü kısım anlatılıyor. Çünkü Allah'a yapılan zulüm olsa, işte onu kastetmeye çalışıyorum, bunların o seçilmiş gruplardan olma durumu yok. Çünkü onlar kafirler, müşrikler, diğer grup, yani inançsız grup. İşte görüyor musunuz? Kur'an'da ifadeler ne kadar kıymetli, yani ne kadar değerlendirmeye alınması gereken ifadeler. Li nefsi derken de nefsine zulmüş edenler. Neden? Çünkü daha sonraki ayetlerde görüyoruz, onlara cennette girecekleri müjdeleniyor. Şimdi diğer grup olsa olur mu? Yani bütün günahkarlar cehennemlik midir arkadaşlar? Bu dünyada günahkar ama Allah'ın af ve mağfireti var yani. Af ve mağfiret var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlerdir özellikle diyor. Yani illa günahkar cennete, cehenneme girecek diye bir şey yok. Affedilmeyecek diye bir şey yok. Cennete girmeyecek diye bir şey var. İşte bu ayet onu açıklıyor. Ama Rabbim onları da nefislerine zulmedenler diye bir grup olarak almış. Yani bu grubun içerisinde en kötü grup olarak bu adlandırılıyor. İkinci grupta vasat olanlar, yani orta yol olanlar. Bak bu Maide'yi açıklayayım. 66'yı açıklamayacaktım ama. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni uygulasalardı, yani Kur'an'da yazanları, yani pardon, kitaplarında yazanlara tatbik etselerdi, gerekenleri yapsalardı, başlarının üzerinden ve ayaklarının altından nimetlerle besleneceklerdi. Bize de mesaj var burada. Devam. Gerçi onlardan orta yolda olanlar da vardır. Fakat birçoğunun yapmakta olduğu ne kötü bir şeydir. Yani orta yolda olan kurtarır bir grup manasına geliyor. Vaka suresinde de bu burada da sağcılar diyebiliriz onlara. Vaka suresini ilgilenenler bilir. Şeyleri o 7. ayette Vaka suresinde siz o gün 3 sınıf olacaksınız. Birincisi sağcılar, ikincisi solcular, yani Ashab-ı Meş'eme, üçüncüsü de Sabikun. Ulaike Mukarrabin. Onlar da öne geçirilmişlerdir. Tabi buradaki Vaka suresindeki Meş'eme denilen, yani bütün insanların içerisinde en kötü sınıf. Buradaki bahsedilen iyi sınıf. Bunu ayrımı yapmak lazım. Ama sağcılar denilen grubunun Vaka suresindekiler öyle. Ha. Ama buradakiler Müslümanlar arasındaki şey yapıyor. Sabikun denilenlerde işte bu Vaka suresindeki ilericiler. Hayratta öne geçenler.
Takva
sahipleri. Takva sahipleri özel bir grup. Yani kendisinden beklenilenden fazlasını yapıyorlar. Bekliyor, tamam, alkış alıyor yaptığıyla. Ama ilerici olduğunda ekstra ödüllendiriliyor. Hatta bu kitapta şey yazıyor, hayırda öne geçenler sorgusuz sualsiz cennete girenlerdir diye bir ifade var. Hani arşın altı gölgesi altında özel bir Bekir Bey'in ifadesi güzel, VIP olarak konaklandırılacaklar var ya, onlar olduğu şeydir. Çünkü beklenenler var. Şimdi hesaba girse, Peygamber Efendimiz diyor ki hesaba giren yanmıştır diyor. Ama hesaba girmeyenlere ya tamam senden beklenen şundu, bunu yaptın bir de ekstra yaptın. Buyurun seni şurada konaklayalım, konaklatalım diye izzet ve ikramın olduğu bir grup var. Allahu alem bu.
Hesapta yine umut var hocam. Hı? Hesapta yine umut var. Hiç hesaba
çıkmayan. Tabii canım ona göre ama hiç de kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani benim amacım, hedefim inşallah, tabii inşallah Müslüman olarak yırtarız, nefes veririz, o ayrı da eğer Müslüman olarak da öleceksem Allah nasip eder de lütfuyla, keremiyle de o üçüncü gruptan olmak isterim yani. Yani çünkü ya ben hacda yaşadım. Yani o güneşin altında durmanın şeyini Allah bana orada hacda, sizin için misaller vardı diyor, yaşadım. Yani hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani ben bugün birisi beni hesaba çekse, aramızdan birisi, vallahi şey yaparım ya, zorlanırım. Bir hakim çekse zorlanırım. Açıklarımı yakalar, bilmem ne yapar. Hiç orada o muameleye uğramak istemem. Ki de bir de orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği var.
Polis araştırmasında biliyorsunuz kafe şey koydular, lamba koydular. Evet. Ondan da sormayacaklar.
Aynen. Yani bu dünyada bile zor. Orada ben ilericilerde olmak isterim. Devam edelim ayete.
Hocam orada onlardan hayır Allah'ın izniyle dünyamız yapılan bir
şey. Hah, onu açıklayacağım. Teşekkür ederim hatırlatmanız. Burada yalnız bir iznillah diyor. Yani öne geçmenin ancak Allah'ın iznine ve bir onun faziletiyle, fadlıyla olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü Allah-u Teala bunu uyarıyor.
Allah insan irade eder, Allah takdir eder. Hı hı. Öyle değil mi?
Öyle. Takdir yani ama yani işte hayırda öne geçmenin, ilerici olmanın şartı da bir izniyle. Allah'ın izniyle. Yani bir kişi istediği kadar şey yapsın olmaz.
Allah'a izin vermedik.
O Nahl suresinin son ayeti çok güzel. İbadet edin diyor. Fa'budu hatta yetiyekel yakîn. Yakîn gelinceye kadar. Yani kişi yakîne gitmiyor. Yakîn geliyor. Sen öyle bir konumda ibadet ediyorsun ki takdir buyurulursa yakin sana geliyor. Aynı şekilde de ilerici olmuyorsun. Öyle bir kulluk ediyorsun ki Allah'ın izniyle ne oluyor? Sana yakınlık, o yakın ilericilerden olma ikramı veriliyor. Bak o kadar ikram ki zalike işte bu ya da o hüvel fadlül kebir. Çok büyük bir fazilet. Ama nasıl? Fazilet demesi kafiydi ama kebir. Çok büyük bir fazilet. Buradan şu anlaşılabilir. Yani Allah'ın kulları demesi bir fazilet. Kullarından seçilmiş bir grup olması fazilet. Onlara Kur'an'ın varis kılınması bir fazilet. Bu üç grubun biraz sonra göreceğimiz şekilde cennete girmesi çok büyük fazilet. Ama bir de en sona yakın olmasıyla beraber Allah'ın izniyle öne geçmek, ilericilerden olmak çok büyük fazilet. Yani aşama aşama hangisini görürseniz görün ama en sona yakın olmasıyla ilericilerden olmanın çok büyük bir fazilet, ikram-ı ilahi olduğunun da burada bir işareti. Allah. Devam edelim. Cennetu adnin. Adin cennet. Yedhulûnehe. Oraya girdikleri, girme durumu oldukları. Şimdi biraz Arapçasına şey yapayım. Burada Arapça talebelerin de hakkı var. Onları şey yapmayalım. Zalike burada mükteda. Diğer kısmı haber. Normalde buranın hüvenin gelmemesi lazım. Fadlül kebirin gelmesi lazım. Fakat bir grupla işledik, bir grupla yakında işleyeceğiz. Buradaki hüvesi fasıl zamiri denilen bir zamir. Normalde haber kısmının nekra gelmesi lazım. Bir şekilde marife gelirse, şimdi mübteda da marife, haber de marife, bu sefer sıfat da karışır. En son konu işlediğimiz. İşte araya bir tane hüve geliyor ki, bunun mübteda haber isim cümlesi olduğu anlaşılsın diye. Fasıl ayırmak demek. Bu ikinci ayetteki cennetü adninin de bazıları ikinci haber olduğunu söylemişler. Yani bu büyük bir ikramdır. Bir de cennetü adnin, adin cenneti vardır diye. Bazı da demiş ki yok, cennetü adnin başlı başına mübtedadır. Diğer kısmı haber demiş. Böyle şeyler var. Kafanızda karıştırmayayım. Fakat şunu biliyoruz ki cennetu adnin, bakın adnin nekre bir ifade. Nekre bir ifadeden sonra gelen ifade, o nekre kelimenin neydi arkadaşlar? Sıfatıydı. Yani nasıl bir adin cenneti? Sizin onların içlerine girdikleri bir adin cenneti. Yani burada diğer Arapça bilmeyenler kusura bakmasın. Hatta kusura baksınlar, Arapça öğrenmeye gayret etsinler. Çünkü onlar da kızıyor bana, hocam yani biraz da şey yapsanız diyorlar, bu Arapça şeylerinden de bahsetseniz. Özellikle Bekir Bey çok söylüyor. Bugün de o yok. Ne kızmıyorsa neyse, ses kaydını dinler. Devam edelim. Yuhallevne. Onlar süslenecekler. Süslendirilecekler. Fiha orada. Nelerden süslendirilecekmiş? Min esavir, esavir bilezikler demek. Min zehebin, altından yapılmış, ve lu'lu, inciden yapılmış bileziklerle şey yapılacaklar, süsleneceklermiş. Bir ikram daha var. Ve libasuhum, onların libası yani elbiseleri, elbisesi, fiha orada, ha bak fiha süper ya, harir, ipek olacaktır. Niye fiha'nın geldiğini ben şimdi anladım. Siz anladınız mı? Fiha orada demek.
Burada yasak.
Ha, burada yasak.
Orada var.
Ya işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey diyorsa boşuna demiyor, haşa. Yani orada ipek.
Oraya ait o.
Görüyor musun? Bak işte ipek haram mı helal mi konusuna işte Kur'an'dan cevap. Bak şimdi gördüm ben bunu. Fiha'da yakaladım. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü Müslüman özellikle erkeklere ipeği yasak etmiş. Diye şöyle sırrani muhakkak kısmı var. Onu belirtmemiş ama demiş ki ya siz bu dünyada ipek giyinenlerden olmayın. İpek bu dünyada kafirlerin, öbür tarafta da Müslümanın olsun diye. Bunun hikmetini araştırmışlar. Bu sırrani kitaplarda şu var. Onu da açıklayayım, ipek meselesini bu arada şey olsun. Normalde ipeğin yapımını bilenler bilir. Kozanın içerisindedir o ipek böceği. Onu kaynar suya atıyorlarmış arkadaşlar. O çünkü kozasını delmeden, o ip, koza zarar görmeden yani. Allah-u Teala'nın bu vesileyle ipek üretimine teşvik olmasın diye yaptığıyla ilgili bir şey var. İslamiyet'in hayvan haklarına olan hassasiyetinden dolayı. Fakat ben bunu %50 gibi görüyorum.
Tarih geçici bir şey var.
Yani sosyal sebeplerini söylemiyorum. Sosyal sebeplerine de zenginlik alametini olsun istememişler. Hatta sufilerin girdiği kıyafet yün kelimesinden, yün elbise giyen manasında. Yani kılı kıyafetine dikkat etmeyen, hayatın gösterişine uymayan zahit anlamında var. Fakat ben bir şeyin daha şüpheleniyorum. Tam emin değilim. Münir Derman Hoca'nın kitabında var bu. Tam bilmiyorum ama hani biliyorsun bütün hayvanlarda cinsellik olayı var.
Evet.
İpek böceğinde evet. O olay biraz muallak.
Evet, yok.
Yani cinsellik erkekteki olayı. Şimdi erkeklere özellikle yasak edilmesinin sebebi, hani kadınlarda biraz ziynet var, erkeklerde olmayabilir düşüncesi. Artı açıklanmıyor bu. Bu işte cinsellikle ilgili olan bir kısmın, belki de onun ürettiği bir şeyin, elbisenin üzerine giyilmesiyle, belki erkekte bazı şeyleri sekteye uğratabileceğiyle ilgili izah edilemeyen sırrane bir bilgi de olabilir. Şimdi bunlar kesin olmayan şeyler için olduğu için söylemiyorum. Biraz evvel söylediğim sebeplerden hangisi olursa olsun değerlendirin. Hangisi uygunsa siz onu alabilirsiniz. Ama bir şekilde Allah yasaklamış. Bakın şunu söyleyeyim. Allah'ın Resulü yasak etmemiştir. Bu yanlış anlaşılıyor. Allah yasak etmiştir. Resulullah da bunu izah etmiştir. Yani burada bir şeyler var, tartışmalar var, ona girmek istemiyorum. Hadisin ayetleri nesiyle ilgili bir akademik tartışma var, ona girmek istemiyorum. Yani Allah'ın Resulü vahiyden başkasını söylemiyor ki. Bir özel olarak ona indirilen Kur'an'ı söylüyor. Bir oradan özel olarak anladıklarını söylüyor, aleni olmayanları. Bir de Allah-u Teala'nın ona vahiy olarak Kur'an dışında söyledikleri de var. Yok mu? Kutsi hadisler onun dışında var. Yani mesela Zekeriya aleyhisselam Allah'ın Resulü müydü?
Evet.
Hangi ayet indi ona? Hiçbir ayet inmedi. Kitapların indiği belli. Allah-u Teala onunla hiç mi iletişim kurmadı?
Oruç olayı var ya
İşte 3 gün oruç tut şey falan. Kur'an'da yazıyor bunlar. E şimdi biz sadece vahyi Kur'an olarak indiren olursa o zaman 124 bin peygamber geçti. E Allah-u Teala hiçbiriyle konuşmadı öyleyse. İşte bu konuşulanlar vahiy arkadaşlar. İşte bunu açıklıyor Resulullah, Allah'ın Resulü. Bu ayetlerden ipeğin de yasak olduğunu burada şey yapılıyor. Efendim? Evet, altından da bahsetmiş. Şey yapmış. Ama özellikle fiha derken de haririn, yani ipeğin olması da hani özellikle ipek konusunda bir şey. Çünkü altın yüzük takılıp takılmayacağı ile ilgili hadis kitaplarında iki ayrı rivayet var. Mesela bu Kitüb-ü Sitte'ye bakın, İbrahim Cana'nın orada altın yüzük takılıp takılmamasıyla ilgili, bunlar sahih şeylerde, birkaç şey var, husus var. Bildiğimiz kadarıyla, ama ben takmıyorum, altın yüzüğün takılması doğru değil. Ama rivayet anlamında bir iki farklı rivayet var. Yani alyans olan, evliliği ifade eden yüzüğe izin verildiğiyle ilgili de alimlerin görüşü var. Ben takvayı seçtim, altını kullanmadım. Ama bununla ilgili var. Evet. Evet, Diyanet'in ilmi halinde var. Yani ama işte burada fiha derken özellikle orada ipek giyinecekler derken burada giyinmemesinin net bir ifadesi olarak görüyorum. Şimdi ezan okundu. Ben çok daha ilerleyeceğimi düşünüyordum ama neyse, kısmetimizde ne varsa onu şey yaparız. Duamızı edelim inşallah anladığımız yerlerin özetiyle beraber. Elhamdülillah o Allah'a ki bütün kulları arasında biz Müslümanları bir sebebi mucibince takdir olarak bizleri Müslüman olarak seçti. Önce kulları arasına aldı, bize kullarım dedi ve onların arasında seçti. Elhamdülillah ki bizi Peygamber Efendimiz'in ümmeti eyledi ve bize Kur'an'ı miras olarak, ki önümüzde biz bu şekilde açıklıyoruz, miras olarak verdi. Miras olanlar da miras aldıkları, varis oldukları malların hakkını vermekle yükümlülükler. Bize de Allah-u Teala bu Kur'an'ın değerini bilip ona gerekli ihtimamı gösterip onunla alakadar olan kullarından eylesin. Arkamıza alanlardan eylemesin ki ayeti kerimede Allah-u Teala'nın, Allah'ın Resulü'nün ahirette müminler hakkında şikayetçi olacağıyla ilgili ayet var. Ben onlardan şikayetçiyim ki gibi tırnak içinde bir ifade var. Onu terk ettiler, hicret ettiler diye. Allah-u Teala bize o şikayet ettiği ümmetlerinden olmamayı nasip etsin. Kur'an'a layıkıyla yönelenlerden nasip etsin. Allah-u Teala da bize bu Kur'an'ın derinliklerini açmasını nasip etsin inşallah. Ki bize başta ettiğimiz duada ne diyoruz? Velakad yesernel Kur'an'ı diyoruz. Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık, ama kim için? Zikir için, öğüt alanlar için. Bize de bu öğüt alanlardan olmayı nasip etsin. Üçü de kurtuluyor, fakat özellikle ortada gidenlerden ve özellikle ilerici olma konusu olanlardan olmayı Allah-u Teala'dan nasip etmesini istiyoruz ki bu burada Kur'an ifadesi de o çok büyük bir lütuftur. O lütufunun bir eseri olarak da bizi cennetine sokacağına, orada altın bilezik ve incilerle ikram edeceğini söyleniyor. Ve de hatta ipek bizi de o kullarından olmayı nasip etsin inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.